Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. İmam Gazali Hazretlerinin Kimya-i Saadet isimli eserini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 7. asıl tefekkür bahsindeyiz. Bil ki Resulullah buyurur, bir saat tefekkür bir yıllık ibadetten hayırlıdır. Kur'an-ı Azim'in birçok yerlerinde tefekkür, tedebbür, nazat ve itibar, ibret almak emredilmiştir. Bütün bunlar tefekkürle olur. Herkes tefekkürün faziletini bilir fakat onun hakikatini bilmez. Ve tefekkürün hangi hususta niçin gerekli olduğunu ve semeresini bilmez. O halde bunların izahı önemlidir. Biz önce onun faziletini, ondan sonra hakikatini, ondan sonra tefekkürün niçin gerekli olduğunu ve ondan sonra da tefekkürün hangi hususta gerekli olduğunu anlatacağız. Tefekkürün fazileti. Bil ki bir saati bir yıllık ibadetten üstün olan bir şeyin derecesi çok yüksektir. İbn Abbas radıyallahu anh der ki, bir kavim Allah'ın zatını tefekkür ediyorlardı. Resulullah buyurdu ki, Allah'ın yaratıklarını tefekkür ediniz, zatını tefekkür etmeyiniz. Çünkü buna dayanamazsınız. Hazreti Ayşe der ki, Resulullah namaz kılarken ağladı. Ya Resulullah, niçin ağlıyorsun? Oysa senin her şeyini Allah affetmiştir. Buyurdu ki, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün birbiri arkasında gelmesinde, akıllı kimseler için ayetler, işaretler vardır. Ayet-i kerimesi bana inmiş iken niçin ağlamayayım? Ondan sonra buyurdu ki, bu ayeti kerimeyi okuyup da tefekkür etmeyene yazıklar olsun. Tefekkürün hakikati. Bil ki tefekkürün manası ilim öğrenmektir. Kendiliğinden ilim öğrenilmelidir. Öğrenmek de ancak iki ilmin birleşmesi ile mümkün olur. Böylece iki ilimden aradığın ilim doğar. Tıpkı erkekle dişiden çocuk doğduğu gibi. Üçüncü ilmi de bir başka ilimle birleştirirsen, dördüncü ilim meydana gelir. Böylece ilimlerin birleşip çoğalmasıyla sonsuz ilimler meydana gelir. Mukaddimeler arttıkça artar. Bu yoldan ilmi tahsil edemeyen kimsenin mahrum kalma sebebi, temel ilimleri bilmemesindendir. O, sermayesi olmayan kimseye benzer. Sermayesi olmayan ticaret yapamaz. Eğer temel ilimleri bilirse fakat birbiriyle birleştiremiyorsa sermayesi olup da ticaret yolunu bilmeyen kimse gibi olur. Bunun hakikatini açıklamak uzun sürer. Tefekkür niçin gereklidir? Bil ki insan cehalet karanlığında yaratılmıştır. Bu karanlıktan çıkıp kendi işlerini görmesi, neler gerektiğini bilmesi, dünya tarafına mı, ahiret tarafına mı gitmek gerektiğini anlaması ve kendi nefsiyle mi yoksa Allah Teala ile mi meşgul olması gerektiğini anlaması için bir nura ihtiyacı vardır. Bütün bunları idrak etmelidir. Bu mertebe ancak tefekkürden hasıl olan marifet nuru ile mümkün olur. Nitekim hadis-i şerifte insanları karanlıkta yarattı, sonra onların üzerine marifet nurunu saçtı buyurulmaktadır. Ve nitekim karanlıkta yolunu bilmeyen kimse çakmak taşını demire vurarak onunla ateş meydana getirir ve onunla mum yakmakla durumu değişir. Yolunu seçip maksadı olan tarafa yürür. Tefekkür sahası nerede olur ve hangi tarafa yönelir? Bil ki tefekkürün sahası sonsuzdur. Zira ilimlerin sonu yoktur. Tefekkür bütün ilimlerde geçerlidir. Fakat din ile ilgisi olmayan şeyi anlatmak bizim için önemli değildir. İlgisi olanın da tafsilatı sonsuzdur. Fakat çeşitlerini icmalen anlatmak mümkün olur. Sonra bil ki din ile ilgili olandan maksadımız kul ve Allah Teala arasında olan muameledir ki hak muamele kulu Allah'a ulaştıran bir yoldur. Allah Teala'nın acayip işlerini tefekkür etmek. Bil ki var olan her şey Allah Teala'nın yapısıdır ve her biri haddi zatında acayip bir iş ve garip bir yapıdır. Yer ve gök zerrelerinden bir zerre yoktur ki kendisini yaratan Allah Teala'yı lisan-ı haliyle tesbih ve takdis edip işte tam kudret ve sonsuz ilim demesin. Bunların sayılması imkan dışıdır. Eğer deryalar mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa ve bütün insanlar katip olsa ve uzun zaman bunu yazmakla meşgul olsalar ancak gerçeğin çok azını yazabilirler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Habibim de ki Rabbinin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa Rabbinin sözleri bitmeden deniz biter. Onun bir mislini de getirsek yine biter buyurulmaktadır. Bitkilerdeki hikmetler. İbret alacak bir şey de yeryüzü ve onda yaratılanlardır. Eğer kendi nefsinde olan acayiplikleri seyretmekten bir derece daha ileri gitmek istiyorsan yeryüzüne bak. Allah Teala nasıl onu yaymış, etrafını geniş yapmış, ne kadar gidersen sonuna varamazsın. Sükunet bulup oynamaması için dağları ona çivi yapmış, sert taşlar içinden leziz sular çıkarmış, böylece su yeryüzüne tedrici olarak çıkıp akıyor. Bir başka ayet, yeraltı madenleri. İbret alacak diğer bir şey de dağların ve yerin altında gizli bulunan kıymetli ve önemli emanetlerdir. Onlara madenler denir. Bazıları zinet ve süs içindir, altın, gümüş, firuze gibi. Bazıları da alet ve edevat içindir, demir, bakır, pirinç, tunç gibi. Bazıları da başka işlere yarar, tuz, kükürt ve neft yağı gibi. Bunların en aşağısı tuzdur ki yemekler onunla hazm olur. Bir başka ayet ve alamet, hayvanat, hayvanlar. İbret alacak diğer bir şey de yeryüzündeki hayvanlardır. Onların bazısı iki ayak üzerinde, bazısı dört ayak üzerinde, bazısı ayaksız yürür. Bunlar birbirinden daha mükemmel ve daha güzeldir. Her biri için gerekli olan her şey verilmiştir. Gıdasını nasıl elde edeceği, yavrusunu büyüyünceye kadar nasıl besleyeceği ve yuvasını nasıl yapacağı kendisine öğretilmiştir. Karıncaya bak ki vaktinde gıdasını nasıl topluyor. Topladığı buğdayları bütün bırakırsa çürüyüp yok olacağını bilir. Onun için ikiye bölüyor. Arpayı bütün bırakırsa çürümeyeceğini bildiği için onu ikiye bölmüyor. Ve örümceğe bak ki yuvası için nasıl geometri kurallarına uyuyor. Önce ağız tükrüğünden ip büküyor ve duvarda iki köşe seçip birinden başlayıp öbürüne götürüyor ve iplik tükeninceye kadar devam ediyor. Ondan sonra arasını işlemeye başlıyor. Gerdiği tellerin arasını eşit yapıp bazısını uzak, bazısını yakın olup biçimsiz olacak şekilde örmüyor. Sonra duvarın bir köşesinde bir telden asılıp sineği kendine gıda yapmak için uçmasını bekliyor. Alemleri yaratan Allah, kendi lütuf ve rahmetiyle basit bir hayvan olan sivrisineğe o kadar inayetleri vardır ki, gıdasının senin kanın olduğunu ona bildirip ona bir ince, keskin ve içi boş bir hortum yaratmıştır. Onu senin ağzına batırıp kanını çekiyor ve ona öyle bir idrak verdi ki, onu yakalamak için elini hareket ettirsen hemen hareketini duyup uçuyor. Ve uçup kaçmak için ve çabuk geri dönmek için ona ince bir kanat lütfediyor. Eğer onun aklı ve dili olsaydı Allah'a o kadar şükrederdi ki bütün insanlar hayrette kalırdı. Fakat gene o baştan ayağa kadar lisan haliyle şükür ve tesbih ile meşguldür. Ayeti kerimede fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız buyurulmaktadır. Allah Teala'nın böyle acayip işleri sonsuzdur. Bunların yüz binde birini bilip söyleyecek cesaret ve güç kimde vardır? Bu hayvanlar, onların garip biçimleri, mütenasip azaları hakkında ne dersin? Onları kendileri mi yarattı yoksa sen mi yarattın? Allah Teala noksan her şeyden münezzehtir. Bu kadar açık delilleri, acayip işleri görmeyen nice gözleri ama etti ve bunları zahiri gözüyle görüp gönül gözüyle ibret almayan nice gönülleri gafil etti. Onların kulakları önemli şeylere sağırdır. Hayvanlar gibi sesten başka bir şey duymazlar. Harf ve şekli olmayan kuşların tesbihini anlamazlar. Gözleri görülmesi önemli olan şeyleri görmekten uzaktır. Beyaz üzerindeki siyah yazıdan başka bir şeyi göremez. Allah'ın kudretinden yazılan ilahi yazılara bakmazlar. O yazılar harf ve kelime değildir. Ve kainatta olan zerrelerin zahirinde ve batınında yazılı olan yazıları anlamazlar. Ve şu karınca yuvasındaki zerreden büyük olmayan karınca yumurtasına bakmazlar ve açık bir dille ne dediklerine kulak vermezler. Bir başka ayet, alamet denizler. Denizlerin her biri karaları kuşatan okyanuslardan bir parçadır. Bütün karalar deniz ortasında bir ada gibidir. Hadiste, karalar deniz ortasında bir tavla gibidir buyurulmaktadır. Yeryüzündeki acayipliklere baktıktan sonra denizin acayiplerine bak. Denizler karalardan büyük olduğu gibi acayiplikleri de öylece fazladır. Zira karada bulunan her hayvanın bir benzeri de denizde vardır. Fakat denizde bulunan çok hayvanlar vardır ki onlar karada yoktur. Onların her birinin şekli, yaşayışı ayrıdır. Kimisi gözle görülemeyecek kadar küçük, kimisi de o kadar büyüktür ki gemi yolcuları üzerine çıkıp onu kara sanırlar. Üzerinde ateş yaktıkları zaman ateşin etkisini duyup hareket edince hayvan olduğunu anlarlar. Denizin acayiplikleri hakkında anlatılması imkansız kitaplar yazmışlardır. Diğer hayvanlardan ayrı olarak denizin dibinde kabuğu sedef olan bir hayvan yarattı ve ona ilham ile yağmur yağdığı zaman sahile gelip kabuğunu açmasını bildirdi. Yağmur damlaları nütfenin ana rahmine düşmesi gibi kabuğun içine düşer, o damlalar onun içinde büyüyüp olgunlaşır ve o sedef cevherini inci sıfatında yarattı. Böylece onun kuvvetinin sirayetiyle uzun zamanda bir damla bir inci oluyor. Bazıları ufak, bazıları da iri oluyor. Bir başka ayet, hava ve oradaki şeyler. Hava da dalgalı bir denizdir. Onu dalgalandıran rüzgardır. Hava, gözle görülmeyen ve gözün görmesine engel olmayan latif bir maddedir. Hava, ruhun gıdasıdır. Yeme ve içmeye günde bir defa ihtiyaç düşer ama az bir zaman nefes alıp hava gıdası içine ulaşmazsa ölürsün. Oysa bunun farkında değilsin. Havanın diğer bir özelliği de gemilerin, cisimlerin batmamasını sağlar. Bunun izahı uzundur. Havaya dikkat edin. Göğe varmadan önce neler yaratılmıştır? Bulut, yağmur, kar, yıldırım ve şimşek gibi. Latif hava içinde meydana gelen koyu buluta dikkat et. Bazen denizden meydana gelip su buharını taşır, bazen beyaz olur ve dağların yanında meydana gelir. Bazen de havanın kendisinden meydana gelir ve dağlardan, denizlerden ve çeşme sularından uzak olan yerlere damla damla ve tedrici şekilde su döker. Her damla doğru bir istikamette kendisine tayin edilen yere iner. Bir başka alamet, yıldızlar. Gökler alemi, yıldızlar ve bunlardaki acayip işlerdir. Çünkü yer ve yerdeki acayiplikler onların yanında basit ve kısadır. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerleri gök alemini ve yıldızları tefekkür etmeyi emrediyor. Nitekim Allah Teala, gökleri kurulmuş bir çatı gibi yarattık, onlar ise ayetlerimizden yüz çeviriyorlar. Ve diğer bir yerde de göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür buyurur. Demek ki göklerin melekûtunu ve onun acayip işlerini tefekkür etmen emredildi. Ancak bu göğün maviliğini ve yıldızların parlaklığını görüp gözünü kapamak demek değildir. Zira hayvanlar da bu kadarını görür. Sana daha yakın olan ve göğe nispeten bir zerre miktarı bile olmayan kendini anlayamazsan, göklerin melekûtunu nasıl anlarsın? O halde tedrici olarak terakki edip, önce kendini tefekkür edip, ondan sonra yeri, bitkileri, hayvanları ve madenleri tefekkür etmelisin. Ondan sonra havayı, yıldızları ve ondan sonra arşı tefekkür etmelisin. Bundan sonra da cisimler aleminden dışarı çıkıp ruhlar alemini tefekkür etmelisin. Sonra bulutları ve onun acayipliklerini tefekkür etmelisin. Daha sonra da gökleri, meleklerin, şeytanların, cinlerin değişik makamlarını tefekkür etmelisin. Sonra da gökleri, yıldızları ve onların terkibini, seyir ve hareketlerini tefekkür etmelisin ve onların nasıl olduklarına ve yıldızların sayısına dikkat etmelisin. Onların sayısını kimse bilmez. Onların her biri bir renktedir. Kimi kırmızı, kimi beyaz, kimi yeşil renktedir. Ve kimisi küçük, kimisi de büyüktür. Sonra onlar çeşitli şekillerdedir. Kimi kuzu, kimi öküz, kimi sığır, kimi akrep şeklindedir. Böylece belki yeryüzündeki eşya şeklinde gökteki yıldızlardan örnekler vardır. Sonra onların seyir ve hareketleri değişiktir. Bazısı bir ayda devrini tamamlar, bazısı bir yılda, bazısı 12 yılda, bazısı 30 yılda devrini tamamlar ve en uzunları da 36 bin yılda devrini tamamlar. Tabii eğer 36 bin yıl dünyanın ömrü kalıp kıyamet kopmazsa, demek ki bunların acayipliklerinin sonu yoktur. Yerin bazı hallerini bildin. Yerle gök arasındaki farkı onların büyüklüğüne göre düşün. Yer bu kadar genişliği ile, ki kimse bunun tamamını gezemez, güneşin 160'ta biri kadardır. Bundan güneşin ne kadar uzak olduğu anlaşılıyor ki bu kadar küçük görünüyor ve gene ne kadar hızlı hareket ettiği de anlaşılıyor ki yarım saatte bütün dünyaya görünüyor. Bu zaman zarfında kat edilen mesafe yerin 160 misli kadardır. Bunun için bir gün Resulullah Cebrail'den zeval vakti oldu mu diye sordu. Cebrail aleyhisselam hayır, evet dedi. Resulullah bu ne demektir buyurdu. Cebrail aleyhisselam hayır dediğim zamandan evet dediğim zamana kadar güneş 500 yıllık mesafe kat etti dedi. Gökte yerden 100 defa büyük yıldızlar vardır. Çok yüksek oldukları için böyle küçük görünüyorlar. Yıldızlar böyle olunca yörüngelerinin ne kadar büyük oldukları anlaşılır. Bunlar bu kadar azametleriyle senin gözüne küçük görünüyorlar ki bununla Allah'ın padişahlığının azametini anlayasın. Demek ki yıldızların her birinde bir hikmet vardır. Onların her birinin hareketinde, hızında, dönüşünde, istikametinde, doğuşunda ayrı ayrı hikmetler vardır. Bunlar arasında en açık hikmet güneşin hareketidir. Onun feleğine büyük feleğe bir meyil verilmiştir. Böylece bazı zamanlarda yakın ve bazı zamanlarda uzak olur. Bunun sebebiyle hava değişir, bazen soğuk, bazen sıcak ve bazen de mutedil olur. Ve bunun için gece ve gündüz de değişik olur. Bazen uzun ve bazen kısa olur. Eğer onların nasıl uzayıp kısaldıklarını anlatsak söz çok uzar. Bu ilimlerden Allah'ın bize nasip ettiğini bu kısa kitapta anlatmaya kalksak çok zaman ister. Bizim de bildiklerimiz alimler ve veliler yanında kısadır. Bütün alimlerin ve velilerin bildikleri de peygamberlerin bilgisi yanında kısadır. Peygamberlerin bildikleri de mukarreb meleklerin bilgisi yanında kısadır. Bunların hepsinin ilmi de Allah Teala'nın ilmi yanında kısadır. Zaten Allah'ın ilmine nispeten bunlara ilim demek caiz değildir. Subhanallah. Allah Teala insanlara bu kadar bilgi vermiş iken hepsinin alnına cehalet damgasını vurup size ilimden ancak az bir şey verildi buyurdu. Bu anlatılanlar gerçeğin tamamı değil, belki gafletini anlamak için tefekkürün halini beyan etmekten bir numunedir. Bir defa dünya hükümdarlarından birinin sarayına varıp onu süslü ve nakışlı görürsen, nice zaman onun vasfını anlayıp hayret edersin. Oysa ki daima Allah'ın sarayında duruyorsun ve ondan hayret etmiyorsun. Çünkü cisimler Allah'ın sarayıdır. Sarayın tabanı, yeryüzü tavanı da göktür. O tavanın sütun ve direkleri yoktur. Bu daha çok şaşılacak şeydir. Onun ambarı dağlar ve denizler, eşyası hayvanlar ve bitkiler, lambası güneş, kandilleri yıldızlardır. Bu kandilleri tutan da meleklerdir. Oysa ki sen bu sarayın acayipliklerinden gafilsin. Çünkü bu saray çok muazzamdır ve senin gözün çok küçük ve basittir. Bu saray acayiplikleri ona sığmaz. Sen padişahın sarayında yuva yapmış ve kendi yuvasından, gıdasından ve arkadaşlarından başka bir şeyden haberi olmayan ve ne padişahın padişahlığı ile, ne onun tahtıyla, ne de oradaki acayipliklerle ilgilenmeyen bir karınca gibisin. Eğer bir küçük karınca derecesiyle kanaat ediyorsan et, etmiyorsan Allah Teala'nın bahçesini seyretme yolu sana gösterilmiştir. O halde dışarı çık ve o bahçeye gir. İbret gözüyle bak, Allah Teala'nın acayip işlerini görüp hayret ve dehşette kalırsın. Evet değerli dinleyenlerimiz, Rabbimizin bu nimetlerini görüp tefekkür edip ibret alanlardan eylesin bizi. Bugünkü bize ayrılan süre burada sona eriyor. İnşallah haftaya kaldığımız yerden okumamıza devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun.